Ayrım 13. Yalan, yalan, yalan. Dr. Charles Fort. Sayfa 144. Tıbbı kullanan sahtekarlar. Yukarıda durumu irdelenen sahtekarlar, saygı ve hayranlık beslenebilecek önemli insanların rollerine bürünmüşlerdir. Doktor, subay gibi. Hastalığı varmış gibi davranıp hasta rolüne bürünen kişiler de sahtekardırlar. Amerikan toplumunda hasta rolü oynamak insanları sorumluluklarından ve diğer insanların taleplerinden bir nebze de olsa kurtarmaktadır. Münşösen sendromu. Münşösen sendromu terimini ilk kez İngiliz doktor Richard Asher 1951 yazdığı mizahi bir makalede kullanmıştır. Sendromun 3 temel özelliği vardır. Hastalığın dramatik gelişimi, yanılgı fantazisi ve yolculuk, bir hastaneden diğerine gezmek. Münşösen hastası çeşitli isimler kullanır. Bu hastalardan birinin 400 kereden daha fazla hastaneye yattığı bildirilmiştir. One More 1973. Aşağıda ayrıntılarıyla incelenecek olan vakalar bu hastaların özelliklerine ışık tutacaktır. Hastaneden hastaneye uçan adamın hikayesi. Büyük bir ticari uçak inişe geçmişti. Uçağı karşılamak üzere sirenleri ve flaşı açık bir ambulans hızla ilerliyordu. Havaalanındaki pist görevlileri merdiveni kapıya uzattıktan sonra ellerindeki sedye ile hızla uçağın içine daldılar. Birkaç dakika sonra sedyenin üzerinde zayıf, acılar içinde kıvranan, sedyeye yapışmış sarışın bir adam olduğu halde dışarı çıktılar. Onu ambulansa yerleştirdiler ve hızla oradan ayrıldılar. Daha sonra uçak geri gitmek üzere havalandı. Uçağın deniz aşırı yolculuğu acil bir tıbbi olaydan dolayı yarıda kesilmişti. Ortada gerçekten acil tıbbi bir olay var mıydı? Stevie yine kriz geçirmişti. Tüm Kuzey Amerika'yı dolaşmış, Fairbanks, Alaska, Honolulu, Hawaii, Miami ve Florida'da çeşitli hastanelerde yatmıştı. Böbreklerinde taş varmış gibi rol yapmayı iyi becerirdi. Onu acilen hastaneye yetiştirmek için şimdiye kadar iki uçak normal istikametini değiştirmek zorunda kalmıştı. Böbrek taşı sancısı çekiyormuş gibi rol yapmak, onu sonsuz taklit repertuarından sadece bir örnekti. Acil yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüren belirtileri çok iyi taklit ederdi. Göbeği ameliyat izlerinden haritaya dönmüştü. Akdeniz ateşi, bağırsak iltihabı gibi hastalıkları oynamakta üstüne yoktu. Bir keresinde hastanede yatarken sahtekarlığı ortaya çıkınca psikiyatri ünitesine sevk edilmeyi onaylamak zorunda kalmıştı. Daha sonra annesiyle bağlantı kurulmuştu. Aşağıdaki hikaye her ikisinin verdiği bilgilerin bir araya getirilip derlenmesinden oluşmuştur. Her ikisinin dedikleri de güvenilir bulunmamıştır. Stevie işine düşkün bir anne ile tıbbi özürlü bir babanın tek çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Anne sürekli seyahate çıktığından ona kibar ve şefkatli olarak nitelendirdiği babası bakmıştı. Stevie'nin çocukken tırnak yeme, yalan söyleme ve diğer çocuklarla geçimsizlik gibi nöropatik davranışları olmuştu. 8 yaşındayken davranış bozukluğu gösteren çocukların tedavi edildiği bir merkeze yerleştirilmişti. Babası o yıllarda vefat etmişti. Stevie babasının cenaze törenini takiben evlatlık olarak o evden bu eve gezmişti. Pahalı hediyeler gönderen annesi arada bir onu ziyaret etmişti. Liseyi bitirmiş, üniversitede zar zor 2 sene okumuştu. Başka eyalette yaşayan annesini aramaya koyulmuştu. Onunla sevgi ve nefret ikilemi üzerine kurulu bir ilişkisi olmuştu. Annesinin bir iş seyahatinde çıkmasıyla Münşösen sendromu harekete geçmişti. Kendini reddedilmiş hissettiğinden aşırı kaygı geliştirmişti. Hastaneye kabul edilmek için hasta taklidi yapmıştı. Stevie değişik adlar kullanmış, yönetici olduğu gibi hikayeler uydurmuştu. Yöredeki hastaneleri bıktırdıktan sonra onu henüz tanımayan hastanelere kabul edilmek için Kuzey Amerika şehirlerine uçmaya başlamıştı. Psikiyatri birimine sevk edildiğinde iyi bir oyuncu olduğunu ispat etmişti. Gerekli kostümleri giydikten sonra her türlü rolü başarıyla oynayabilirdi. 3 parçadan oluşan bir takım elbiseyle oynadığı yönetici rolü ve beyaz şort, tişört ve raket gibi 3 aksesuarla takındığı tenis kulübü işletmecisi rolü yaptığı başarılı roller arasında sayılabilir. Yapılan psikolojik testler sonucunda Stevie'nin aşırı zeki ve yaratıcı olduğu, beyin fonksiyon bozukluğunun olmadığı saptanmıştır. Psikolojik bir bozukluk ya da depresyonla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Onu psikoterapiye yönlendirme çabaları boşa çıkar. Sahte sevecenliğinin altında tüm dünyayı acımasız, korkunç ve tehlikeli bir yer olarak gören korkak, ürkek ve savunmacı bir iç dünya hakimdir. Sonunda tedaviden kaçmayı başarır. Belki de daha sonra başka bir hastaneye kabul edilme yollarını aramaya koyulmuştur. Açıkta kalmış kızın hikayesi. Yılların acil servis uzmanı dinlediği acıklı hikayeden çok etkilenir, gözleri dolar. Onlar dünya iyisiydi. Onları çok özlüyorum. Anne ve babasının araba kazasında öldüğünü söyleyen yaşlı kadın feryat figan ağlıyordu. O gece geç vakit kendi arabasıyla onları takip ediyordu. Karşıdan gelen bir araba hatalı sollamış ve anne babasının arabasına önden bindirmişti. Olay yerine koştuğunda anne ve babasının inilti içinde ölümle pençeleştiklerine tanık olmuştu. Kaza haftalarca önce olmuştu ama onun gözünün önünden gitmiyordu. Her şey sanki dün olmuş gibiydi. Kabuslar gördüğü için geceleri uyuyamıyordu. Anne babasının ona bıraktığı yüklüce mirasın hiç önemi yoktu. Şimdiden 10-15 kilo vermişti. İntihar etmeyi düşünmüş, daha sonra acile gidip yardım istemişti. Onu bir de nöbetçi psikiyatr tedavi etmişti. Rose acilen psikiyatri kliniğine yatırıldı. Sürekli yürek parçalayıcı hikayeler anlatıyordu. Bir gün bir yabancı zorla evine girmiş, tam ona tecavüz etmek üzereyken yan komşuların çıkardıkları gürültüden ürküp kaçmıştı. Hayatı acılarla dolu bu kadın herkesin yüreğini paramparça etmişti. Anlattığı hikayeye göre 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrası Amerika'ya iltica etmiş Polonyalı bir çiftin tek çocuğuydu. Anne ve babası İngilizce öğrenmek için çaba sarf etmiş, Rose aksanı nedeniyle okul arkadaşları tarafından hep aşağılanmıştı. Ailesi çok çalışarak elektrik toptancılığı yapan bir şirket kurmayı başarmıştı. Rose liseyi bitirince evleninceye kadar 2 sene üniversiteye devam etmişti. Güneyli bir centilmen olarak düşündüğü kocası evlendikten sonra 360 derece değişmişti. Alkolik ve kadın avcısı biri olup çıkmıştı. Tek çocuklarının ölümünden sonra Rose, anne ve babasının evine dönmeye karar vermişti. Hastanede geçirdiği süre uzadıkça Rose'un hikayesinin tutarsızlıkları göze batmaya başlar. Koğuş personelinin dikkatini çeken diğer bir durum ise Rose'un çok az ziyaretçisinin olduğu, gelenlerin ise sorulara cevap vermemek için kaçarcasına gittikleriydi. Rose'un anne ve babanın ölümüyle ilgili şüpheleri olan psikiyatrlar, yerel gazeteyi arayıp kayıtlarına bir göz atmalarını istediler. Rose'un hikayesini doğrulayabilecek ne bir kayıt ne de bir ize rastlandı. Bu kibarca Rose'a söylendi. Bir müddet sonra her şey çorap söküğü gibi çözüldü. Esas hikayede Rose, güneydeki kasabalardan birinde doğmuş çok çocuklu bir ailenin kızıdır. Çocukluğu süresince alkolik baba tarafından hem fiziksel hem cinsel olarak istismar edilmiş, bitkin, ilgisiz bir anne tarafından ihmal edilmiştir. Zeki, ağzı laf yapan bir kızdır. Liseyi bitirir, birkaç kez evlenir, hep marjinal yaşar, kızıyla hiç ilgilenmez. Fahişelik yapmaktan tutuklanır, bir müddet sahtekarlık suçuyla hapiste yatar. Psikiyatrlar Rose'un değişik isimler kullanarak organik sebebi olmayan fiziksel şikayetlerle defalarca aynı hastaneye yattığını belirtirler. Ayrıca değişik zamanlarda değişik isimlerle hastaneye yatar. Hem Münşosen sendromlu hem de onun daha hafifi olan hastalık yalancısı olan kişiler, aşağıdaki hastalık yalancılığı başlığı altına bakınız, çok ilginç davranışlar sergilerler. Bu hastalıklar bağlamındaki davranışların anlamı yoktur. Kim hasta olup hastaneye yatmak ister ki? Ayrıca kim kendine hiçbir maddi kazanç sağlamayacaksa nedensiz yere bıçak altına yatmak isteyebilir? Araştırmacılar bu tuhaf davranışların nedenlerini anlayabilmek için Münşosen hastalarının psikolojik yapılarını ve hayat koşullarını inceleyerek ortak özelliklerini bulmaya çalışmışlardır. Yaklaşık 20 yıl önce Münşösen sendromunun hem çocukluk hem yetişkinlik özelliğiyle ilgili verileri özetlemeye çalıştım. Ford 1973. O zamandan günümüze basılmış yüzlerce, belki de binlerce vaka raporu, geçmişte ortaya atılmış belirlemeleri doğrulamıştır. Münşösen hastasının çocukluğunda terk edilme, sadist anne baba, kronik bir hastalık ya da ölüm, nevrotik çocuk davranışları, isnaevi ya da hastanede geçirilmiş bir süreç gözlemlenmiştir. Münşösen hastaları çocukluklarında hastanede yatmış olmalarını pozitif olarak değerlendirirler. Böylelikle mutsuz aile yaşantılarından bir sürede olsa uzaklaşmış olurlar. Münşösen hastaları yetişkinlik dönemlerinde şiddetli kişilik bozukluğu, özellikle sınırda ve antisosyal kişilik bozuklukları, iş hayatlarında başarısızlık ve sağlıkla ilgili birimlerde çalışmışlık, intihar teşebbüsü veya psikiyatrik tedavi yaşamışlardır. Münşösen hastası büyük olasılıkla reddedilmeyi yaşamış, sevdiği birini ya da bir şeyi kaybetmiştir. Münşösen sendromuna çeşitli tıbbi açıklamalar getirilmiştir. Feldman ve Ford 1994, Ford 1973, 82, 83, Spuak 1994. Münşösen davranışı aynı anda birçok ihtiyacı karşılayabilir. Aşağıdaki kategoriler çeşitli araştırmacıların çalışmaları arasından derlenerek oluşturulmuştur. Yiyecek ve barınma. Münşösen sendromu ilk tanımlandığında bu insanların evsiz olduklarından barınacak yer bulabilmek gayesiyle hasta rolü yaptıkları düşünülmüştür. Kısacası temel ihtiyaçlarını karşılamak için hasta rolü yaptıklarına karar verilmiştir. 1990'larda böyle bir neden hastaneye yatmak için uygun görülmekteydi. Uyuşturucu bulmaya çalışma. Münşösen hastalarının taklit ettikleri hastalıkların belirtileri dikkate alındığında çoğunun uyuşturucu kullanılmasını gerektiren hastalıklar olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla Münşösen davranışı uyuşturucu bulmaya yöneliktir. İyileşme belirtisi göstermeleri imkansız olan bu hastaların doktoru kandırarak uyuşturucu elde etme çabaları kısa bir süre sonra uyuşturucu kullanma hazlarının önüne geçer. Beyin fonksiyon bozukluğu. Münşösen hastalarında %25-%30 kadarında beyin fonksiyon bozukluğu vardır. Sözel becerileri mantık geliştirme becerilerinden daha fazladır. Böylece daha kolaylıkla yanılgı fantezisi geliştirmektedirler. Yanılgı fantezisi yoluyla sorunlarla başa çıkmayı denemektedirler. Bağımlılık hissinin verdiği haz. Münşösen hastalarının geçmişinde duygusal çöküntü vardır. Hastalık süresince bakımları başkaları tarafından yapıldığından bağımlılık ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Feldman ve Ford 1994 bu dürtüyü bakım ve ilgi arayışı olarak nitelendirirler. Psikoza karşı savunma. Çocuklukları sorunlu geçen Münşösen hastaları gelişmiş bir başa çıkma mekanizmaları olmadığı için hep kaygılı ve sıkıntılıdırlar. Dolayısıyla gerçeği sorgulama becerileri yok denecek kadar azdır. Bu kaygının ortaya çıkmasının nedeni reddedilme, terk edilme ya da sevilen birinin kaybedilmesi olabilir. Bireyi Münşösen davranışı yönlendirmeye başlar. Oynanacak rolü belirler ve kimliği yaratır. Zayıf, yardıma muhtaç bir insanı güçlü, akıllı, sistemi kontrol edebilen bir delavereci haline getirir. Böylece kişinin bağımlılık ihtiyaçları, bakım ve ilgi arayışı doyurulmuş olur. Kimlik arayışı. Münşösen sendromlu hastaların benlik hisleri pek gelişmemiştir. Kendi değer yargıları, hedefleri ve yaşamdaki rollerini belirleyen kimliklerini yaratamamışlardır. Hasta rolü yaparak hasta birinin kimliğine bürünürler. Böylece yanılgı fantezisi yaratarak kendilerini önemli ve ilginç biri gibi göstermeyi başarırlar. Sıradan hastalar değillerdir. Onlar nadir görülen, acıklı, entrikalarla dolu hastalıklar yaşamaktadırlar. Kendilerini profesyonel atletler, üniversite dekanları ya da uçak pilotları olarak tanıtırlar. Hastanede kaldıkları süre içinde oynadıkları oyun sayesinde odak noktası olmayı becerirler. Üstünlük kurma ihtiyacı. Duygusal çöküntü, sorunlarla bir türlü başa çıkamama, kısıtlı sosyal destek ve iyi bir işe sahip olamama zorlukları yaşayan Münşosen hastası, Münşosen rolü yapmadığı zamanlarda kendini zayıf ve çaresiz hisseder. Bu zayıflık ve çaresizlik hissi, hasta rolüne bürünerek dolandırmak etrafında döner durur. Doktorları ve hemşireleri kafalayıp aptal yerine koyan Münşosen hastaları, kendilerini çaresiz hissedecekleri yerde akıllı ve güçlü hissetmeye başlarlar. Hastane personelinin inandığı diğer roller, profesyonel futbolcu gibi saygı duyulan önemli, güçlü biri olmanın getirdiği hazzı verir. Örneğin bir kadın Dünya Sağlık Örgütü'nde çalıştığını, savaş nedeniyle kimsesiz kalmış çocukların bakımından sorumlu olduğunu belirtir. Bakımından sorumlu hastane personeli kadının anlattığı hikayeye inanırlar. Güneydoğu Asya'daki görevinin başına hemen dönebilmesi için yatağının başucunda sabahlayıp ona ekstra bakım ve ilgi gösterirler. İçten gelen öfke ya da mazoşizm. Hastanın acı veren tehlikeli testlere rağmen hasta rolünü benimsemesinin psikanalitik yorumu bunun altında mazoşizm duygularının yattığıdır. Kötü anne babalar fiziksel ya da cinsel istismar kişinin benlik imgesinin zedelenmesine neden olur. Bu teoriye göre çocuğa yöneltilen öfke istismardan başka bir şey hak etmeyen kişiliğin değerinin azalmasıyla kendini göstermektedir. Çocuğun istismarla bağdaştırdığı sınırlı ilgi nedeniyle Münşosen hastası ilgi ve bakımın, sağlık bakımı, acı, ameliyatlar ile karıştığı çeşitli durumları denemeye hastaneye yatmak gibi başlar. Bütünün oluşması için parçalardan taviz verilmesi gerektiği formülü esas alınır. Burada kişinin benliği korunmaktadır. Böylece kişi boşluk hissi içinde kaybolmaz. Yukarıdaki tanımlamalar Steve ve Rose'un durumlarını anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Her ikisi de kötü çocukluk geçirmiş, kişilik bozuklukları olan, başa çıkma başarısı gösteremeyen ve reddedilme ya da kayıp nedeniyle Münşosen davranışı ortaya koyan kişilerdir. Hastanede yatmaları bağımlılık ihtiyaçlarını tatmin eder ama bu hastalar onlara bakanlara üstünlük taslayarak, onları kandırmayı fazilet sayarak ihtiyaçlarını ve çaresizliklerini inkar etmektedirler. Rose'un yarattığı yanılgı fantezisinin yaşadığı kayıpların ve hayatındaki sorunların sembolleriyle dolu olması dikkat çekicidir. Annesini, babasını ve kızını gerçekten kaybetmiş ve cinsel istismara uğramıştır. Sadece boşlukları doldurmak için hikayesini ince ayrıntılarla süslemiştir. Hastalık yalancılığı. Münşosen sendromu hastalık yalancılığının en aşırı ucundadır. Bilinçli veya bilinçsiz dürtüler neticesinde nispeten daha hafif hastalıkların taklit edildiği kayıtlara geçmiştir. Hemen hemen herkes işe gitmemek ve zorunlu bir toplantıdan kaçmak için hasta olduğu yalanını söylemiştir. Feldman ve Ford 1994. Bazıları da bu bağlamda bilinçsizce ortaya çıkan somatizasyon, fiziksel bozukluğu, hipokondriyak hastalık kuruntusu bir eğilim sergilemektedir. Askerlik hizmetinden kaçmak ya da sigorta şirketinden para almak için yalandan hastalık uyduranlar olmuştur. Eğer hastalığın tek amacı hasta rolü yapmaksa bu hastalık yalancılığından başka bir şey değildir. Hastalık yalancılığı olan kişilere Münşosen sendromlu kişilerden daha çok rastlanır. Münşosen sendromlular kadar iyi rol yapamazlar. Üstelik kendi doktorları sevk etmediği sürece başka bir hastaneye ya da şehirde tedaviye gidemezler. Ancak bir doktor böyle bir hastayı tam teşhis koyamadığı ve etkili tedavi öneremediği için büyük hastanelere sevk edebilir. Kimse hastalık yalancılığının ne sıklıkla ortaya çıktığını bilmez ama oldukça yaygın olduğu düşünülür. Örneğin patolojiye gönderilen böbrek taşlarının incelenmesi sonucunda %3,5'unun fizyolojik nedenlerden kaynaklanmadığı ortaya çıkmıştır. Gold 1988. Hastalık yalancısı olan kişiler bazı Münşosen sendromu özelliklerini taşırlar. Aşağıdaki örnek hastalık yalancısı olan bir hastanın durumunu gözler önüne sermektedir. Anemik, kansızlık hastası hemşirenin hikayesi. Hematoloji servisindeki hemşirelerin hepsi de Janet'i çok severdi. Ölümcül bir anemi hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. 34 yaşında, oldukça çekici bir hemşireydi. Janet'in annesi ve hemşiresi gece gündüz başında bekliyor, ona verilen serumu kontrol ediyorlardı. Daha önceden çalıştığı yakındaki diğer hastaneden de ziyaretçiler geliyordu. Janet'in anemisinin nedeni bir türlü bulunamıyor, bağışıklık sisteminden kaynaklandığı düşünülüyordu. En ufak bir enfeksiyonun bile ölümüne neden olabileceği düşünüldüğünden yarı izole bir odada tutuluyordu. Bir yandan iliklerinin yeni kan hücrelerini kabullenmesini beklerken, bir yandan da ata binmek gibi geçmişte yaptığı artık hayal olan faaliyetleri anlatıyor ve yas tutuyordu. Saf kanatların yetiştirildiği bir çiftlikte yetiştiğini, genç kızlığında bir at yarışından ötekine gittiklerini ve varlıklı olduğu kadar o ne isterse yapan babasının da çoğunlukla onlarla geldiğini söylüyordu. Liseden mezun olduktan sonra bir müddet iyi bir üniversiteye devam etmişti. Fakat hayallerinde yatan mesleğin hastalara bakmak olduğunu düşündüğünden hemşirelik okuluna devam edebilmek için evine geri dönmüştü. Herkesin kalbi bu amansız hastalığa yakalanmış yüce insanın anlattıklarıyla paramparça oluyordu. Hastanede çevresinde dönen herkes yapılan kan testinin sonuçlarını öğrenince yıkılmıştı. Kanında kanser tedavisinde kullanılan bir kemoterapi maddesi olan metotreksat bulunmuştu. Yapılan ayrıntılı araştırma neticesinde Janet'in bu ilacı kendisine damardan şırınga ettiği, yani kendi kendisine anemiye soktuğu bulunmuştu. Bunun neticesinde Janet'in annesine başvuruldu. Annesi Janet'in hikayeleriyle tutmayan bilgiler vermişti. Janet daha küçük bir çocukken babası nedeniyle çok kötü maddi sorunlar yaşamışlardı. En son ortaokulu bitirmişti. Janet'in hastalığının akut seyri öncesi annesi çok sinirlenmiş ve Janet'in taleplerini kabul etmez olmuştu. Janet'in kocasının zayıf, onun bitmek bilmeyen isteklerini karşılamaktan aciz olduğunu belirtmişti. Janet çok ciddi hastaydı. Bir iyileşme sürecine girmesine rağmen ölümü bekleniyordu. Hemşireydi ve yaptıklarının sonucunu oldukça iyi biliyordu. İntihar etmeye eğilimli olmayan birisi bunu niye yapmıştı? Janet'in davranışı akla gelmeyecek bir şey değildir. Hastalık yalancılığı yaygın olmasa da nadiren görülen bir şey değildir. Münşösen sendromunda sergilenen davranışların psikolojik açıklamaları hastalık yalancıları için de doğru olabilir. İlgi ve bakıma açlık bu hastaların davranışlarını belirler. Hastalık yalancıları çoğunlukla hemşireler ve hasta bakıcılardır. Olağan rollerinin tersi gerçekleşmekte, onlar birisine değil birileri onlara bakmaktadır. Hastalık yalancılığı ile ilgili basılmış bir kitapta Feldman ve Ford 1994 bahsi geçen jeni bakım ve ilgi görmek için hastalık yaratmıştır. Jeni nişanı bozduktan sonra iş arkadaşlarına kanser olduğunu söyler. Arkadaşları ve meslektaşları ona çok destek olurlar. Jeni bile bile kilo verir ve sanki kemoterapiye girmiş gibi saçlarını kazıtır. Kanserli hastaların kaldığı destek gruplarına girer. Bu onun bir bakıma sonu olur. Çünkü gruptakiler hikayelerin tutarsızlığını fark etmeye başlarlar. Arkadaşları ve meslektaşları sırf ilgi görmek için bunu yaptığını öğrendiklerinde çok öfkelenirler. Münşösen sendromu vekilliği yapmak. Kişinin kasıtlı olarak kendinde hastalık yaratması, anlaşılması güç, tuhaf bir durumdur. Ne yazık ki bazı insanların diğer insanlarda da hastalık yaratmakta üstlerine yoktur. Böyle bir durum Münşösen sendromu vekilliği olarak nitelendirilir. Bu sendrom daha çok çocuklarına hastalık yakıştıran annelerde görülür. Bunun gibi yüzlerce, hatta binlerce vaka kayıtlara geçmiştir. Şeriye ve Libow 1993. Özellikle konuşmaya başlamadan önce çocuklara türlü türlü hastalıklar yakıştırılır. Olmadık semptomlar uydurmaktan tutun da soluk alma güçlüğünden dolayı çocukların ağzına toksik maddeler yerleştirmek ya da çocukların nöbet geçirdiklerini uydurmaya kadar çeşit çeşit hastalıklar yaratılır. Bir keresinde bir anne çocuğunun makatına ketçap sürmüş ve kabızlıktan kanama geçirdiğini iddia etmiştir. Çocuk hastaneye kaldırıldığında anne çok üzülmüş numarası yaparak hemşirelere yardıma koyulmuştur. Aşırı ilgili anne rolü onun olayın kahramanı olmasını sağlamış, böylece herkesten destek ve ilgi görmüştür. Münşosen sendromu vekilliği yapmak merhametli bir davranış değildir. Buna maruz kalan çocukların ölüm oranı %10'larda seyretmektedir. Rosenberg 1987. En önemlisi bu anneler önceleri kendileri Münşosen sendromu davranışları ortaya koymuşlardır. Münşosen sendromu vekaletnamesi kuşkusuz sadece çocuklara verilmez. Bir yetişkin diğer bir yetişkinin hasta olduğunu uydurabilir. Bunun en ciddi boyutu hemşirelerin ilgilendikleri hastaların yoğun bakıma girmelerine, hatta ölmelerine neden olmalarıdır. Tek bir hemşirenin neden olduğu bu çeşit yüzlerce ölüm vakası kaydı vardır. Yorker 1988. Bu cani davranışı açıklayabilmek için çeşitli dürtüler üzerinde durulmuştur. Bu tür davranışları ortaya koyan sahtekarlar, ben merkezci, kendilerini karşılarındaki kişilerin yerine koyamayan, karşılarındaki kişileri anlayamayan, başkalarının ihtiyaçlarına ve haklarına saygı göstermeyen kişilerdir. Bu patolojik narsizm, söyledikleri yalanlar ve uydurdukları hikayelerde ortaya çıkmaktadır. Dünyayı kendi ihtiyaçlarına uydurmaya çalışmaktadırlar. Özet: bu bölümde başka insanları kandırarak ve onlara yalan söyleyerek yaşama gücü kazanan 3 tip insan grubu üzerinde durdum. Sahtekarlar, dolandırıcılar ve Münşosen sendromlu bireyler. Bu 3 gruptaki kişilerin paylaştıkları ortak özellikler vardır. Hepsi de kişisel kimliklerinde uyumsuzluk olan, anlamlı, sıcak ve yakın ilişkiler kurmakta zorlanan kişilerdir. Baskın olarak psikopatolojik özellikleri narsizm olarak belirlenmiştir. Empati eksikliği, kendilerini başkalarının yerine koyamama ve karşılıklı ilişkilerde başarısız olmaları nedeniyle ilgi, bakım ve hayranlık gibi ihtiyaçlarını tatmin etmek için dalavereye başvururlar. Bu kişiler diğer insanların paralarını, ilgilerini ve sağlıklarını gasp ederek onların duygularına duyarsız kalmakta ve haklarını yemektedirler. Birilerini aldatıp kandırmaktan haz almakta, insanları aşağıladıkları için güç ve üstünlük kazandıklarını düşünmektedirler. Paylaştıkları benzerliklerinin yanı sıra bu üç gruptaki insanlar arasında bir takım farklılıklar vardır. Sahtekarların süperego açlıkları vardır ve suç işleme eğilimi gösterirler. İlgi göstermek için hasta rolü yapıp dalavereye başvuran ve bir şeyleri hep dolaylı yollardan elde edebilen Münşosen sendromlu kişilere nazaran daha az bağımlıdırlar. Sahtekarlar illegal olaylara daha az bulaşmakta, depresyon ve boşluk hissine karşı savunma geliştirmektedirler. Bazı sahtekarların iyilik için bile sahtekarlık yaptıkları olmuştur. Ayrıca Münşosen sendromlu kişilerin psikolojik olarak sahtekarlardan daha kırılgan oldukları öne sürülmüştür. Davranışları en ince ayrıntılarıyla irdelenen bu üç gruptaki kişilerin durumları olağanüstüdür. Birçok insanın karşısına belki de hiç sahtekar, dolandırıcı ya da Münşosen sendromlu biri çıkmayacaktır. Deutsch 1955 tarafından da belirtildiği üzere bu insanların davranışlarını inceledikçe günlük yaşamda karşılaştığımız, birlikte olduğumuz birçok insanın aynı özelliklere sahip olduğunu görmekteyiz. Bu özellikler karikatür ve çizgi filmlerde abartılarak işlenir. Daha hafif durumlar günlük yaşamda karşımıza çıkar. Böylesine aşırı uçlardaki kişileri örneklendirerek hepimizin benlik hikayelerimizin özünde yalanı yaşamak olgusunun hafif de olsa yer edinmiş olduğunu anlarız. 13. ayrımın sonu, sayfa 154.